Ayrım 15. Dağdan kopan ateş. Omar Cabezas. Sayfa 176. Mihrap. Manuel Mairena ile La Senorita'ya gidip çocuklara yiyecek alsınlar diye para getirdik. Şimdi onları oradan çıkarmayı planlayabilirdik. Totogalpa'daki bir işbirlikçimiz sayesinde Salinas Pinel'e bize araba bulması haberinin ulaştırıldığı ve onun da bunu başardığı söylendi. Çocuk Totogalpa'da okumuştu ve bağlantıları vardı. Bir kamyonla çıktı geldi. Üç sefer yapıp adamları sivil elbiselerle karayoluna bıraktı. İki kompanero'nun en iyilerinden ikisinin işin tam sonunda yakalandığını anımsıyorum. Esteli'de bir otobüste ele geçtiler sanıyorum. Yetkililer askeri botlarını görmüşlerdi. Onları otobüsten çekip öldürdüler. Bir tanesi, adını çıkaramadığım güçlü esmer bir çocuktu, lise öğrencisi. Augusto, Esteli'de kalmamız için işleri ayarlayacaktı. Mairena ve ben tepeyi en son terk edecektik. Palaka Guenkalı bir işbirlikçimizin kamyonu ayarlanmıştı. Esteli'de Tobias Gadea'nın evine indik. Büyük bir partiyle karşılaşınca da şaşırıp kaldık. Ben kovboy gibi giyinmiştim. Deri çizmeler, kot, bir çantayla kement taşıyordum. Bir de el bombamla tabancam. Tobias bizi görünce şok geçirdi çünkü radyolar hiç olmayan Okotal savaşlarının haberleriyle doluydu. Helikopterler, uçaklar, muhafızların bütün telaşı, tebliğlerde, savaşlarda ölenlerin tabii öldürdükleri kompanerolardan başkaları değil, adlarını bip bip vermesi. Herif çok şaşırdı. Ama erkek gibi davrandı. Burada kalamazsınız dedi ama birini bulacağız. İlişki kurulan biri. O sizi kabul edebilir. Bizi evin arka bahçesine koydu. Çalılara daldık ve bahçenin uzak köşesindeki alçak çalılarla dolu küçük çukura girdik. Mairena ile çukurun ortasına çömeldik. Orası en karanlık ve çalılık yerdi. Her danstan sonra misafirler dolanıp çukurun yanına kadar geliyorlardı. Ve elbette 2 saat danstan sonra sarhoşlar inildemeye ve kusmaya başlıyordu. Bir orospu çocuğunu çukurun başında çıkarmış kafama işemeye hazır görünce ki korkumu tahayyül edin. Manuel'le ses çıkarmaya cesaret edemedik ve en az 4 defa üstümüze attırdığı sidikle ıslandık. Sonra 2 kusmuk sağanağı. İlk çiş spreyinden sonra yanımızdaki çuval torbayı alıp başımızın üstüne koyduk da öteki sağanaklardan kurtardık. Esteli'de atmosfer inanılmaz derecede gerimliydi. Fakat Okotal'daki askeri işgal gibi de değildi. Bağlantı kurduğumuz adam sabahın ilk saatlerinde geldi. Araba yok. Esteli'nin varoşlarındaki Calvario Kilisesi'ne yaya gittik. Gelen Juan Alberto Blandon'du. Daha sonra 78 ayaklanmasında öldü. Saat 1'di. Mesafe uzadıkça uzuyordu. Bir yerde karşıdan gelen bir cip gördüğümüzü anımsıyorum. Hemen atlayıp saklandık. Gizlice baktık, muhafızlar olduğunu gördük. Şansımıza bizi görmediler. Ne görüntüydü tahmin edemezsiniz. Monica hep tam olduğum gibi göründüğümü söyler. Zavallı derdi. Sende gerilla suratı var. İstesen daha fazla benzeyemezsin. Rosario Kilisesi'ne vardık. Bütün Esteli sessizdi. Sakin uyuyordu. Kiliseye girince sessizlik, ferahlık, mabetin kutsallığı, bir dizi şeyler, donmuş görüntüler, kapalı bir yerde olma duygusu, hareketsiz perdeler, duvarların beyazıyla yoğunlaştı. Kiliseye adım atmayalı 1 yıldan çok olmuştu. Yankı odası gibiydi çünkü kubbe sessiz, pencereler hareketsiz ve soğuktu. Ve aniden ben içerideydim. Zaman durmuştu gibiydi. Bu huzur Esteli'deki gerilime yabancıydı. El Capotido veya bizim yürüyüşümüz, La Senorita veya hiçbir şeyle ilişkisi olmayan bir huzur. Zaman sanki orada asılmıştı, sanki her şey çıplak sessizdi. Kendi soluğunuzu, varlığınızı duyabiliyordunuz. Genç mahalle papazı bizi karşıladı. Adı yanılmıyorsam Julio Lopez'di. Esteli'de çok sevilen devrimci bir papazdı. Bizi papaz odasına aldı. Mauricio ve Heriberto Rodriguez çoktan oradaydılar. Yalnız Bayardo, Pelato, Monica yoktu. Onlar başka bir evdeydiler. O kadar heyecanlıydık ki uyuyamadık. Temizlendiğimizi ve pederin şarap açtığını anımsıyorum. Kendimi vahşi gibi hissettim. Odası manastır gibi temizdi. İki döşekli bir yatak, çok hoş gözlü bir sandık ve kitaplar, dua kitabı, küçük halı, cübbeleriyle yüklük, hepsi temiz, küçük banyo, gayet tertipli. Kendimizi orada garip hayvanlar gibi hissettik. Temizlenin, yiyin, az bir şarap var dedi. Biz de Mauricio ve Heriberto ile bütün hikayeyi tekrarlamaya başladık. Muhbir var mıydı, yok muydu, bilgileri var mıydı, aramıza sızmışlar mıydı, bölge örgütümüzü nasıl yıktılar ve o kadar insanımızı katlettiler ve kayıp komponerolarımıza üzüldük. Pederin odası, kilisenin yatıştırıcılığının uzantısıydı. Aynı temizlik, aynı serinlik. Şu serin esintiyi hissediyordu. O da kilisenin bir parçasıydı. Çünkü orada da İsa vardı. Dikenli tacıyla, yüzü yana dönmüş, alnında birkaç damla kan kırmızı damlıyor, daima huzur veren görüntüsüyle klasik İsa. Kiliseler bütün azizleriyle huzur havasına sahipler. Pederin odasında da aynı hava vardı. Bir tür yüzyılların huzuru. Sanki kiliseler sesin engin yokluğunu biriktirmişler. Milyonlarca sesin sönmesi, milyonlarca uyuyan ruh dinleniyor, ölü sakin. Sönmüş ruhların uyuyan hırsların huzuru. Orada pederin odasında bu ses ve insan sesi yokluğunu özümledim. İçinden henüz çıktığım durumla ne kadar zıt, bütün olan bitenle Manuel Mayrina ile beni muhafızlar avlayacaklardı. Cehennemi gece yürüyüşü, çocukların okuldan kaçışı, Okatal'ın askeri işgali. Neden bilmiyorum. Kiliseye pederin odasına girmekle, Estel'deki küçük Calvario Kilisesi'ne girmekle, El Capotudo ve La Senorita'da yaşadıklarımın gümbürtüsü birden dindi. Yoksa orada pederin odasında yoğunlaşmış yeraltı korumasını mı hissediyordum? Yüksek sesle konuşmak istemiyordunuz. Sessizliği bozmak, sizden önce olan her şeyin, yüzyılların sessizliğini ihlal etmek. İnatçı yalnızlık, bilinç ve zorunluluğu yalnızlığın saçmalığıyla boşluğu rahatsız etmek istemiyordunuz. Ve bütün bunlar sizi karmakarışık ediyor. Tanrı'ya inanın, inanmayın, onun dışında çok kişisel, içten bir şey. Halının ucundaki pederin terlikleri gibi. Hiddetli terlikler bir şey demediler ama bu dünyada yaşayan bir insanın ağırlığının sessiz tanıklığını ortaya koyuyorlardı. Bayardo ile pederin evinde ilişki kurduk. Pelato ile bizi görmeye geldi. Hepimizin orada kalamayacağına, zaten işin devam etmesi gerektiğine karar verildi. Kaybedilecek bir an yoktu. Pelato ve Bayardo, ulusal yönetimin üyesi olan Pedro Araujo'nun da katılmasıyla benim işleri geliştirmek üzere kıra gitmeme karar verdiler. Savaşa devam etmeme, ayrılma noktası olmadan kırda nerede başlanacağını ve bir şey bulup bulamayacağımı bilmeden basitçe doğrudan çalışmaya başlamama karar verdiler. Her neyse, Andes Aguilera adlı bir çocuğun başının belada olduğu öğrenildi. Aslen Somotoluydu. Condega'da bir enstitüde öğretmendi. Bize katıldığı ortaya çıkmıştı. Yer altına gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Ona kalacak yer bulmuşlardı. Zavala adlı bir adamın küçük evi. Adam bir tür Hristiyandı. Birkaç gün için bir adamı yatıya alır mısın demişlerdi. O da memnuniyetle demişti. Condega yayı yolunda San Diego denilen 5-6 evlik yerde yaşıyordu. Somoza'nın uşaklarından Rene Molino'nun sığır çiftliğinin yanında. Beni o adamın evine götürdüler. Salinas Pinel ve Manuel Esteri'de kalıyorlardı. Beni tek başıma San Diego'daki Aguilera'ya gönderdiler. Ev sahibi bir kişi daha gelince korktu ama Aguilera memnun olmuştu. Tabancası vardı. Sanırım yedek şarjörle 0.38'lik. Ben daima yıllardır kullandığım 45'liği taşırdım. Bir de yedek şarjör. Ertesi gün ev sahibi bize ne zaman gideceğimizi sordu. Biz normal evde kalmıyorduk. 30 metre ötedeki boş kulübedeydik. Bir dahaki gün onu görünce tekrar ne zaman gitmek niyetinde olduğumuzu sordu. Ben de yalnızca gelip dolanıp gitmeye gelmediğimizi, savaşıp Somoza diktatörlüğünü yıkmaya geldiğimizi söyledim. Kalıp çalışacak, devrimci mücadele için savaşacaktık. Gözleri büyüdü. Hayır, hayır dedi. Bana muhafızların bu çocuğun peşinde olduğunu söylediler. Ben de iyi bir Hristiyan olarak ikinizi de kabul ettim. Ama şimdi inançlardan söz ediyorsunuz. Benim karım, çocuklarım, işim var. Böyle şeylere karışamam. Böyle şeyler insanı bir yere götürmez. Ancak size de çıkmanızı öğütlerim. Çünkü sizi ezecekler. O katalda olanlara bakın. Makuelizo'ya. Bizim daha yeni orada olduğumuzu bilmiyordu. Ama bu adam için Companero Aguilera'yı kabul etmesi büyük bir adımdı. Çünkü bütün bölge korku içindeydi. Bayardo bize kurye gönderdi. Bu herifin akrabası, Condega Fer'de çalışan küçük bir kız. Bayardo'ya bu evin güvende olmadığı, sahibinin Hristiyanlık duygusallığından öteye geçmediğini ve çıkmamız için bize baskı yaptığını ilettim. Bayardo'dan cevap geldi. Bakın diyordu, bana sorun getirmeye devam etmeyin, çözüm getirin. Her durumda siz sahip olduğunuzu geliştirip dağlardaki Henry Ruiz'le bağlantı kuracak bir yol açacaksınız. Başka komponerolar öteki taraftan size ulaşmaya uğraşıyorlar. Bu herif tam delirmiş diye düşündüm. 180 kilometreden uzun bir mesafe. Bana ne dediğini anlayamıyor. Bayardo'nun dedikleri saçma da görünse, savaşa devam etmek için yapılması gerektiği konusunda kesinlikle açık ve inançlıydım. Yer altında olmamın nedeni de buydu. Somoza'dan kurtulup Nikaragua'yı özgürlüğe kavuşturmak için olanaksız olanla ortaya çıkmanın nedeni de bu. Dolayısıyla bu adamla çalışmaya giriştim. Onunla konuşmak istediğimi söyledim. Sadece ders çalışacağımızı, bir broşür bitince gideceğimizi söyledim. Hayır kompa dedi. Aşağı yukarı broşürdekileri biliyorum, üzülme. Ben sizinleyim, anlıyorum. Her şeyi kabul ediyorum. Siz adalet istiyorsunuz. Ama lütfen gidin. Bu ciddi bir taahhüttür. Çoktan birçok insanın işini bitirdiler. Sonra karım hasta. Zavallı gene hasta olacak dedi. Demek istediği karısının doğum yapacağıydı. Ama gitmedik. Tamam kompa dedim. Şöyle yapalım. Gitmemizi istiyorsan bize gidecek ev bul. Ne dedi. Evle gel diye tekrarladım. Çünkü nereye gideceğiz? Bize kim yemek verecek? Sorun dedi. Burada herkes somozacıdır. Hepsi dut gibi içer. İçki alemleri ve muhbirlik. Başka bir şey yok. Yani muhafızları başınıza ve benim başıma yığmanın anlamı ne? Gitseniz daha iyi olur. Hayır kompa diye ısrar ettim. Biraz konuşalım. Bunların kim olduğunu görelim. Ondan çevrede yaşayanların adlarını almaya başladım. Ya bu herif ne tür biri? İyi adam ama içer. Tamam, içmek günah değil dedim. Yalnız içer diye adam iyi değil anlamına gelmez. Git bu adamla konuş. Peki olur, onu kollarız. Bir gün bana, size bayım, bu öğleden sonra buradan gideceğinizi bildirmeye geldim dedi. Ne dedim? Şaşırmış, hiddetli bir bakış takınarak. Sonra otoriter bir tonla, ona otoritemi kabul ettirmeye çalışarak, sana şu herifle konuş demedim mi? Şimdi de öğleden sonra gideceğimizi söylüyorsun. Ah hayır, böyle şeye gelemem. Git onunla konuş. Bizi sokağa atamazsın. Bizi senin evinin önünde yakalarlarsa, bizim burada olduğumuzu düşünüp seni öldürürler. Hem iyi bir Hristiyan olup hem bizi nasıl atarsın? Döktürdüm ve onu sakinleştirip pilini gene doldurmayı başardım. Ama çok ümit kırıcıydı. İlerleme sağlayamıyorduk. Bir yere varamıyorduk. Bölgedeki tek evde tıkılmıştık. Bu zaman boyunca Companero Aguilera'nın askeri eğitimi olmadığından o küçücük odada onu yetiştirmeye başladım. 45'liği doldurup boşaltmakla başladık. Tüfek olarak bir kazık kullanarak dizüstü pozisyonunu ve karın üstü sürünmeyi öğrettim. Öncü, artçı. Bütün gün zavallı Aguilera tozlu döşemede dönerek tam toz torbası oldu. Tozdan bembeyaz olmuştu. Ev sahibi. Bakın onunla konuşamam çünkü herif muhbir diyerek geldi. Şimdi size gerçekten gitmenizi söylüyorum. Benim misafirperverliğimi çok kötüye kullandınız ve bana kızdı. Ben daha da kızdım. Buradayız, insan çuvalıyız. Seni lanet Hristiyan, neden bu çuvalları alıp sokağa fırlatmıyorsun? Onları fırlatınca bizim ölümümüzü de seyredebilirsin. Sokağa adım atar atmaz ölüyüz. O hayır dedi. Siz ikiniz öldürülürseniz benim suçum değil. Evet senin, çünkü sen çuvalları alıp atacaksın. Yapmazsan bırak kalalım. O bakın, karım sebep oluyor, ben değil. O sinirli, ben değil. Bana kalsa, bakın, karım ve çocuklarım olmasa. İşte böyle gidiyordu. Ama talihsizlik bir gün Aguilera silahıyla oynarken ateş aldı ve bang, 45'liğin bütün patlaması. Bu küçük kulübelerde herkes kimin tabancası var yok bilir. Özellikle bu kalibredeki silahları toplanıp gitmemiz gerektiğini anladık. Kondega'ya yaya gitmeye karar verdik. Ev sahibimizin büyük sevinciyle Espinoza ailesinin yanına gittik. Şimdi 1975'in Ağustos'undan söz ediyorum. Orada gene Bayardo ile bağlantı kurduk. Bak kardeş dedi, boka batmış durumdayız. Burada kalamazsınız. Örgüt evlerimiz yok ve işi götürmelisiniz. Hayır dedim. Esteli veya Kondega'da kalmayı önermeye gelmedim. Ben çalılığın adamıyım. Artık şehirde yeraltı kalmaya alışamıyorum. Bak dedi, Tono, Antonio Centano, Kondega, Yali arasında San Geronimo plantasyonunda işçi başlık yapan bir herif var. Burası Lucia Molina'nın babasınınmış. Bu adam işçiler arasında çok seviliyor. Sizler onunla bu araziyi tarayacaksınız. Size tarlalarda çalışanları gösterecek, onlardan birinin evinde kalmaya bakın. Plan saçmaydı ama yapmak zorundaydık, kumar oynamak zorunda. Ertesi gün işe koyulduk. Bölgeden birçok vadiden geçerek Los Terroros yönünde Yali'ye gittik. Bir yerlerde arabayı bırakıp yaya devam ettik. İlaç çerçesi gibi kılık değiştirmiştik. Her birimiz battaniye ve hamakla birlikte tepeleme ilaç dolu yük taşıyorduk. Küçük şapkalarımız ve kementlerimiz vardı. Yol boyu sığır, domuz, her neyse satın alacakmışız gibi. 6 saat yürüdükten sonra işçi başı Tono'nun tanıdığı işçilerden birinin kulübesine geldik. Eski dostlarını ziyaret ediyormuş gibi yapıyordu. Aguilera ile ben kulübeden 400 metre ötede çalılıkta kaldık. Tono yürüdü. Nasıl gidiyor, nasılsın? Tonito, ne mucize. Burada olman ne mucize. Evet, bak millete uğruyorum, merhaba diyorum. Eski arkadaşların izi kaybedilmemeli. Ah Tonito, içeri gel. O yıl kavurucu bir kuraklık vardı. Yiyecek mısır bile yoktu. İnsanlar tavuklarını hep yemişti. Fasulye bile yoktu. Daha önce hiç yemediğim düşük kalitede buğdaydan yapılmış pizzalar vardı. Don Tonito, bu kuraklık bizi mahvetti. Fasulye yok, pirinç yok, hiçbir şey. Tavukların sonuncusunu yedik. Ah çok kötü. Hadi biraz buğday alıp pizza yapalım. Böyle biraz gevezelik ettikten sonra Tono, bak dedi, tanışmanı istediğim birkaç arkadaşım var. Gerçekten, hey neredeler, kasabada mı? Hayır, benimle seyahat ediyorlar, buradalar. Kim bunlar? İyi çocuklar, iyi insanlar, tanışmanı istiyorum. Benle gelmeni istiyorum. Bana daima güvenmişsindir, değil mi? Göreceğimiz adamın adı Don Pedro Oca'ydı. Bana hep inanmışsındır Don Pedro. Elbette, evet, gel o zaman. Buralarda arkadaşlık daha önemli. İnsan sözünün anlamı var. Pedro Oca bir şeyler olduğunu anladı. Özel bir şeyler olup bittiğini tahmin etti. Ama arkadaş oldukları için ve Tono işçi başıyken ona iyilik etmiş olduğu için ona güvenmeye hazırdı. Tono adamı bize getirdi. Doğal olarak adam bizi görünce düşecek gibi oldu. Üstümüzde kim olduğumuz yazıyordu. Çalılığa çıkmış şehirliler, tabancalı adamlar, şehirden gelme eşyaların taştığı çantalar, yerde açılmış sardalya kutusu. Bunlar benim arkadaşlarım. Tanıştığıma memnun oldum. Bizi selamladı. Görüyorsunuz eh kompanero dedim. Biz FSLN'deniz. Kardeş size anlatayım. Zavallı ona bunu söyleyince neredeyse öle yazdı. Muhafızlar daha yeni dağlarda adam öldürmüşlerdi. Mako Eliza'da baskı ve savaşlar çok yeniydi. Varlığımız onlara felaket gibi geliyordu. daha baştan bazı bölgelerdeki varlığımız taahhüt, uğursuzluk ve ölüm demekti. Dolaşıp insanlarla tanışıyoruz dedim. Çünkü bir gün gene buradan geçersek ve pizzaya gereksinmemiz olursa, şimdi seni tanıdık, böyle geleceğiz, gizli, şimdi olduğu gibi ve bize bir parça pizza vereceksin. Onu yiyip yolumuza devam edeceğiz. Böyle her yerde işbirlikçilerimiz var. Ama dolaşıyoruz, görüyorsun, bölgeyi tanıyoruz. Çünkü sen kesekleri bilirsin. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Olacaklarla, muhafızlarla uğraşabilmek için artık bu yolun varlığını ve senin burada yaşadığını biliyorum. Gidecek yerimiz bir çatı altı olmadığını söylemedim. Çılgınca palavralar atıyordum ve öyle bir adamdan ötekine, kulübeden kulübeye tüm vadileri dolaştık. Konuştuğumuz bütün kampasinolar aynı korku içindeydiler. Aynı alçak gönüllülük ve aynı fakirlikle bizi karşıladılar. Hepsi yarı çıplaktı, açlıktan bir deri bir kemik, çok kötü. Los Terroros'tan San Garenimo çiftliğine kadar tüm araziyi taradık. Duraklardan birinde Tono beni Muazzez Cordoba adlı bir kampasino ile tanıştırdı. Ah siz Sandinistsiniz diye fısıldadı. Korkmuş fakat bilen biri gibi. Görünmemeye dikkat edin. Hepimizi öldürürler. Babam da Sandinistti. Gün doğdu. Baban yaşıyor mu? Elbette dedi. Yaşıyor. Şurada annemle oturuyor. Ben de karım ve çocuklarımla ayrı evde yaşıyorum. Babanla konuşabilir miyiz diye sordum. İster mi ona sorayım. Belki bir dahaki sefere onunla konuşabilirsiniz. Böylece devam ettik. Vadiler boyu, nerede gece olursa orada yatarak. Bütün Canto Gallo kesiminden Buena Vista'ya doğru yöneldik. Buena Vista'da muhafazakar parti üyesi bir companero ile konuştuk. Gilberto Zavala. Çiftlikte işçiydi ve bizden çok korkan Zavala'nın akrabasıydı. Bir başka akrabası da onun karşısında yaşıyordu. Aralarında arazi davası vardı, görüşmüyorlardı. Don Gilberto bana, ah burada kalamazsınız dedi. Hayır kalmayacağız dedim, sadece geçiyoruz. Her zamanki hikayeyi anlattım. Görüyorsunuz şu adamlarla aramda kan var, bir şey değiller ama... Ah diye sözünü kestim. San Diego'daki zavallıları sevmediğini mi söylüyorsun? Aynı aile dedi. Onlar da bizi sevmezler çünkü biz biraz daha iyiyiz. Biz mücadele ettik. Bizi kıskanırlar. Kendisine arazi bırakan bir hanımdan söz etti. Zavallılar bunu almak istiyorlardı. Elbette dedi. Benim hakkımda kötü şeyler söylediler mi? Yok hayır dedim. Ama sanırım... Ben bu sorunu çözebilirim çünkü bana çok güvenirler. Herhalde konuşarak bu iş çözülebilir çünkü artık bunun sürdürülmemesi gerekir. Çocuklarınız var. Birbirinizin gırtlağına basmamalısınız. Bu bütün aileyi leke getiriyor. Onu tanıyorum. Senin de iyi biri olduğunu biliyorum. Bir gün oturalım ve her şeye sakin sakin bakalım. Bakalım işi düzeltemez miyiz? Adam bunu yapmak ister gibi görünüyordu. Söylediklerimden heyecanlanmıştı. Ama gene de varlığımızdan ödü kopuyordu. Yiyecek satın almaya çalıştık ve anlamadan yerel yargıcın evine düştük. Adı Presentacion Laguna'ydı. Sanırım daha sonra idam edildi. Adam bize bıyık altından güldü. Ancak daha sonra Companero onun yerel yargıç olduğunu söyledi. Yeni çıkartmıştı. Bize peynir, fasulye ve pizza sattı. Yemeği bitirdikten sonra, bak arkadaşım dedim. Şimdi yedik, senden bir şeyler satın aldık. Şimdi sen, efendi, bizden bir şeyler satın al. Bu saçmalıktı. Böylece bizim çerçe olduğumuzu düşünebilirdi. Çantamı açtım ve sardalya kutuları, meyve suları, alkasetzerler, buferinler, aspirinler, ilaçları çıkarmaya başladım. Yeni piller çıkardım. Yepyeni battaniyem vardı. Sanki hepsi satılıkmış gibi benim kişisel eşyamdı. Ya bu domuzlar bunları satıyor musunuz diye sordum. Sanki gerçek tüccar gibi. Kaç baş malınız var? Baş hesabı mı satıyorsunuz? Bütün bunları ağzı talim etmiştik. Adam da yuttu. Orospu çocuğu gerçekten tüccar olduğuma inandı. Karısı da gelip söze karıştı. Çocuklar için elbiseniz yok mu diye sordu. Sonra yaya San Diego'daki sinirli Hristiyan Zavala'nın evine döndük. Gene ona düştük ve hemen konuya girdik. Ayrılalı 8 gün olmuştu. Bırak girelim, sadece geçiyoruz dedim. Açız, korkma. Sonunda kapıyı açtı. İçeri girince küçük kurye kızı çağırttık ve ona Bayardo için mektup verdik. Turumuzun başarılı geçtiğini, işlerde ilerleme olduğunu bildirdik. Devam etmemizi söyledi. Benim planım sağlam destekçiler olana kadar birer birer insanları ziyaret etmeye devam etmekti. Şu yaşlı Sandinista'da hiç aklımdan çıkmıyordu. Arazi kavgası olan adam da sorununu çözmekte ona yardımcı olabilirsem onu kazanırım diye umuyordum. Bayardo bize para gönderdi, gene tura çıktık. Ama bu kez ters yönde gittik. Geldiğimiz ilk kulübe Juan Canales adlı başka bir çiftliğin, Darali'nin işçi başıydı. 4 yıl sonra aynı yerde 1000 kişiyle toplanacaktık. İlk işbirlikçilerimizin evine geldik ve kapısını vurduk. Hava çoktan kararmıştı. Kim var orada diye içeriden ses geliyordu. Juan Jose dedim, ilaç satıcısı. Öyle giyinmiştim. Kapıyı açtı. Evi ağzına kadar insanla dolu görünce şaşırdım. Oturan, ayakta, yerde insanlar. Bir gün önce karısı öldürülmüştü. Kasabada arabayla ezilmişti. Şimdi ölü bekleme ve gömme bitmişti. Herkes evdeydi. Yürümekten yorgunduk ve dönmeye hazırlandık ama erkekçe davrandı. Ne zaman devam edeceksiniz dedi. Yarın dedim. Yol için biraz pizza gerekiyor. Bizi mısır kurutulan ufak ambarlara benzeyen boş bir kulübeye soktu. Yiyecek getirdi ve ertesi gün yola çıkmaya hazırdık. Ev hala insanlarla dolup taşıyordu. Dostum dedi. Bizi tanıştırabileceğin arkadaşın yok mu? Yardımcı olabilecek biri. Şaka ediyorsun dedi. Bu insanlar korkunç dedikoducudur. Koca ağızlarını kapalı tutamazlar. Olanaksız. Anlıyorum dostum dedim. Fakat gevşeyene kadar ısrar ettim. Tamam dedi. Bizim çalıştığımız çiftlikten birini deneyeceğim. Bu adamla konuştu. O da bizi evine almayı kabul etti. Fakat yerel bir yolun üstünde olan ve Darali çiftliğine giden yolun da yakınında olan küçük evinde değil, mısır tarlasında kalabildik. Ona bunu anlatmak bile zor oldu. Doğrudan mısır tarlanda kalacağız. Kompa, fare kadar sessiz olacağız. Sesimiz çıkmayacak. Ya insanlar tarlaya girip sizi görürlerse? Ama dostum, senin tarlan değil mi? Kim gelebilir? Her neyse, orada 3 gün geçirdik. Bize yiyecek getirdi ve bizleri ele vermemesi de bir zaferdi. İhbar edilmedikçe siyasal çalışma yapma olanağımız vardı ve yiyecek getirdikçe onunla yarım saat konuşup bilincini yükseltme olanağı da vardı. 3 hasta çocuğu vardı. İlaçla dolu olduğumuzdan ona ilaç, bize de bir şeyler satın alabilmesi için para verdik. Hepsi uyduruk şeylerdi ama çocuklarının derdini çözmesine yardım ettik, bilincini uyardık. Dehşet bir fakirlik içinde yaşıyordu. Merhem alsın diye ona 100 peso verdik. Siyasal çalışmamız bu adamla da böyle yürüyordu. Sonunda bizi Bonavista, Robleda, La Montanita ve Los Planes vadilerine ulaştırmaya razı oldu. La Montanita'da Juan Flores'le ve Loreajo Flores'le çoktan konuşmuştuk. Bir de tek kolunu kaybetmiş olduğu için tek kollu silahşör dediğim oğulları Concho ile. Bir gün mısır tarlasının sahibi gelmedi. Bize çalılıkta kılavuzluk etmeye söz vermişti ve görünmedi. Bizi terk etmişti. Yiyeceğimiz de yoktu. Pezevenk bizi bıraktı diye düşündüm. Bizi ya ele verecek ya da gidelim diye uzak duracak. Sisli bir sabah, önümüzü göremediğimiz kadar sis varken, maceracı ve benimle olmaktan hoşlanan Andres, gidelim Juan Jose dedi. Benim dağ adamı olduğumu bildiğinden bana güven duyuyordu. Çalışmak ve savaşmak arzusu vardı. Gerilla olup Somoza'yı ve muhafızları devirmek, adalet mücadelesi vermek istiyordu. Gidelim dostum diye kabul ettim. Sabah yürümeye başladık. Pusulamız vardı. İğne kuzeyi gösterir gibiydi. Bu taraftan gidelim ama orospu çocuğu, inanamazsınız, öğleyin kaybolmuştuk. Lanet, çevreye bakındık ve ana yolu gördük ama hangi yoldu? Yerel yollar vardı ama nereye gidiyorlardı? İşte şafak söktü, ırmakta uykuya daldık. Biraz mısır yedik. Andres'i hamakta ve böyle bir yerde ilk uyumasıydı. kaybolmuştuk ama sorun değildi. Geleceği kazanmak için gelecek dünyayı tarihin gözünün içine baktığımızdan, onu hedeflediğimizden emindik. Moralimiz korkunçtu. Bir yıl dağlarda kalmıştım, tamam mı? Böyle bir şeyle mi yıkılacaktım? Ne olsa oralardan geçmişti. Şu seyrek dağınık bitki örtüsü çocuk oyuncağıydı. Üstelik biraz yiyecek satın alabileceğimiz kulübeler vardı. Hem günde bir sardalya yiyebiliyorduk. Günlük bir ziyafetti, tamam mı? Ertesi gün gene yola koyulduk. Ama bir şey bulamadık. Canto Gallo tepesini arıyorduk ama bu orospu çocuğu tepe görünmüyordu. Önce Fraya tepesine geldik. Canto Gallo'yu ararken arkaya dolanmıştık. Daraili ve Frail'in çam ormanlarına değil fundalık ve kahve plantasyonlarının bulunduğu dağlık bir yere gelmiştik. San Geronimo'nun yanından geçmiştik. Kaybolduğumuz için bunu anlayamamıştık. Ertesi gün iliklerimize kadar ıslanmış uyandık. Kardeş dedi Andres. Orada bir yol ve kulübe var. Şu boku satıyormuş gibi kulübeye inelim. Nerede olduğumuzu bulalım. Doğru eve gittik. Orada yalnız bir kadın bulduk. O sabah yağmur yağmıştı. 6.30 sularında aniden suya batmış bir şekilde çalılıktan çıkmıştık. Nerede olduğumuzu bilmiyorduk ve kadın bizi karşısında buldu. Campesinoların dediği gibi yerden bittik ve günaydın bayan nasılsınız dedik. Hala buradayım dedi. Ya bu çocuklar sizin mi bayan? Artık neler dediysek. Bakın ilaç satıp geziyoruz. Alkasetzerler, buferinler var. Bir şey almaz mısınız? Pil de var. Satın alabilsin diye fiyatı düşürüyorduk. Biz sefil durumdayız dedi. Kuraklık oldu. Bakın para yok. Bak bize niye biraz yemek vermiyorsun diye bir süre sonra önerdim. Ama verecek bir şeyim yok. Bütün hepsi şu fasulyelerle biraz kahve. Ama sonunda kabul etti. Yemeğimizi yedikten sonra dinle dedik. Robledale, La Montanita ve Buenavista yörelerine gitmemiz gerekiyor. Bu yol oraya mı gidiyor? Hayır, bu yol başka yere gider. Şu tam karşıdaki istediğiniz yere gider. Burası çataktır. Bize tipik yön talimatları vermeye başladı. Bir kere yönümüzü bulunca gün ışığında yola girdik. Pusulayla gitme şansımız yoktu çünkü onu kullanmayı bilmiyorduk. Sorular sorarak dolanacaktık. Kulübelerden konuşa konuşa geçiyorduk. Selam arkadaş, bu domuz satılık mı arkadaşım? Bir şey satmak istediklerinde daima satmayacakları bir fiyat veriyordum. Fakirliklerini de dikkate alarak fiyatı kırıyordum. Çünkü paraya gereksinimleri olduğundan ucuza satabilirlerdi. Hayır diyeceklerine emin olmak istiyordum ve boku almıyordum. Böyle gittik. Andres'le Buenavista'ya vardık. Gece Gilberto Zavala'ya gittik. Adam arazi kavgasının dışında sonunda bizimle birlik olmaya başlamıştı. Gilberto muhafazakar partidendi fakat parti artık çıkarlarını temsil etmediğinden birçok campesino gibi sandiniste olmuştu. Onun yerinde 4 gün kadar kaldık, onunla çalıştık. Karısı tam vakaydı, korkundan sürekli dua ediyordu. Gilberto bana, bakın nasıl etkileniyor, hiç göz kırpmıyor dedi. Gece köpek avlasa korkudan geberiyor. Gilberto'nun kulübesinden 200 metre uzakta ufak kahve tarlasında kamp yapıyorduk. İyi kadındır dedi karısını kastederek. Bakalım sizin için ne diyor? Şu zavallı çocuklar çalılarda karınları aç dolaşıyor. Gerçek Hristiyan merhametine sahip olduğunu anladım. Çok asil bir kadındı ama elbette korkuyordu ve Gilberto gibi yaşlıydı. Gilberto'ya onunla konuşmak isterim dedim. O hayır, ölür, düşüp ölür dedi. Git ona, onunla birkaç kelime konuşmak istediğimi söyle dedim. Onu ikna ettim. Kadın da konuşmayı en başta korkudan kabul etti. Gece eve sızdım. Her şeyden, havadan, sudan konuşmaya başladık. Bu heykel Meryem'inki mi? Güzel dedim. Evet dedi. Bir başka Azize daha vardı. Sanırım Azize Fatıma sordum. En çok mucize gösteren Azize Fatıma değil mi? Seni hiç geri çevirmez değil mi? O zaman o da konuştu. Ya senin efendim? Evin var mı? Annen var mı? Evet annem evde dedim. Ne iş yapar? Bilmem. Ona ben bakardım. Çocukların var mı? Evet ufak bir kızım var. Ya karın? O da orada zavallı kız. Zavallı dedi. Ne ananı, ne karını, ne kızcağızını görmüyorsun. Hayır dedim. Sandinista olarak biz her şeyi bırakmak zorundayız. Çünkü halkın özgür olmasını istiyoruz. Ah dedi, muhafızlar çok kötü değil mi? Bak bu benim kızım dedim. Okotal'dayken bana tatlı kızımın bir resmini vermişlerdi. Küçük tatlı kızımın renkli bir resmini. Ah ne sevimli ufaklık. Bir babasını bilse değil mi? Ne kötü değil mi? Seni öldürürlerse babasız büyüyecek dedi. Bak bu da annem. Başka bir resim çıkardım. O ne güzel kadın. Ah ne kötü. Ya Rabbim lütfen kendine dikkat et. Sana bir şey olmasın. Allah'ın yardımı ve hepinizin yardımıyla her geldiğimizde bize bir dilim pizza veya yiyecek bir şey verir. Gönderecek bir şey hazırlarsanız dikkatli olmak bizim yaşama biçimimizdir. Biz her zaman dikkatliyiz. Hiç gündüz gelmediğimizi, hep gece geldiğimizi, fısıltıyla konuştuğumuzu, fener taşımadığımızı görüyorsunuz. Öyle yavaş yürürüz ki komşuların köpekleri havlamaz. Evlerin bahçelerinden kaçınırız. Bunu gördünüz dedim. Yaşlı kadın zamanla bizi sevdi. Benim kader Andres'i de Gilberto'ya tam güvenle bize Los Planes'ten Moise Cordoba'yı, La Montanita'dan Juan Flores'i bulmasını söyledik. Bizi onlara götürdüler. İkisiyle ayrı ayrı görüştüm. Juan Flores, hey döndün mü dedi. Evet geçiyoruz dedim. Görüyorsun gezip araziyi gerçekten öğreniyoruz. Halkla konuşuyoruz. Campanero Gilberto'yla 8 gün geçirdik. Bol bol konuştuk. Güzel, bize ne zaman geliyorsunuz dedi. Los Planes'teki eski sandinistayı görmeyi umuyordum ama yaşlı adam hala hastaydı. Juan Flores'le La Montanita'ya gitmeye karar verdik. Ayrılmadan önce Gilberto'yu benden Condega'daki Bayardo'ya mektup götürmeye ikna ettim. İlk günlerin Gilberto'su daha sonraki Bonifacio Montoya savaş biriminin ilk kuryesi oldu. Boyardo'ya şöyle yazdım. Kardeş, bu boku beceriyoruz, ilerliyoruz. Burada slogan, ya özgür vatan ya ölüm. Sonra Juan Flores'te birkaç gün geçirdim. Bazı muhafızlar San Gerenimo'ya baskın yapmışlardı. Daraili ve çevresini dolanmışlardı. Yerel yargıç, Presentacion Laguna kuşkulanmıştı. Juan Flores'in evinde onunla Loreno ve Concho ile konuştum. Başkalarıyla daha sonra bu vadilerde işimizin başına geçen ve çatışmada ölen kahraman Mercedes Galeno ile de konuştum. Bu başlangıç durumundaki bağlantılardan sonra Gilberto'nun küçük ambarına döndüm. Bir kez gece 9'da vardığımı anımsıyorum. Hala kuryenin Bayardo'dan getireceği cevabı alıp gelmemişti. Biraz kaygılanmıştım. İş kötü gidiyordu. Muhafızlar sahneye çıkmışlardı. Böylece ambara girdim, dağları düşünmeye başladım. Modesto'yu, dağlardaki Frente üyelerinin nasıl olduğunu, batıda ülke içinde ne yaptıklarını merak ediyordum. Kuzeyde, Okotal'da, Macuelizo'da, Esos'ta neler olduğunu merak ediyordum. Çünkü muhafızlar Macuelizo'daki okulumuzu ortaya çıkartmışlardı. Esos'taki okulda Bayardo'yu, Monica'yı, Leon'daki bütün kompaneroları ve elbette Claudio'yu düşündüm. 15. ayrımın sonu, sayfa 192.